Ayrım 3. Reading Zindanı Baladı. Oscar Wilde. Sayfa 71. Baladın Öyküsü. Reading Zindanı Baladı, İngiltere'de 1895-1897 arasında 2 yıl kürek cezasına uğratılmış bir yazarın cezaevinden çıktıktan sonra gittiği Barneville'de başlayıp Napoli'de bitirdiği bir kitaptır. Birçok özellikler taşıyan bu kitabın basım öykülerini, yazarının ve çağının ilişkileri arasında gözden geçirmek, onun dayandığı olayla birlikte incelemek gerekir. Kitap ilkin Londra'da 24 Ocak 1998'de 400 basılmaya başlanmış, bunun hemen ardından 8 Şubat'ta 400 daha eklenerek 800'lük birinci baskı yapılmış ve 13 Şubat ya da 14 Şubat Pazartesi 1898'de kitapçı Leonard Simmers eliyle satışa çıkarılmıştır. Öbür yayımcıların ve kitapçıların basmaktan çekindiği bir kitabı, bir suçlunun kitabını, basmak o çağın İngiltere'sinde az önemli değildi. Smithers ilkin birinci baskının birkaç yüz olmasını istiyordu. Deep de yazarla ilk karşılaşmalarını Robert Ross'a bir mektubunda anlatan kitapçı, Wilde için iyiden iyiye sarhoştu ama şendi der. Birinci baskıdan 30 kitap da özel olarak Japon kağıdına basılmıştı ama üzerinde ne basım evinin adı vardı ne de yayım evinin adresi. Yazarının adı da yoktu. Reading Zindanı Baladı .C.3.3 yazıyordu kapağında. Bu marka Oscar Wilde'ın Reading Zindanı'ndaki sicil numarasıydı. C bölmesi, 3. koğuş, 3. hücre. Kitap hazırlanırken başında bir sunu yazısı bulunuyordu. Cezaevinden çıktığımda bazıları beni giyim kuşamlarla karşılamaya geldiler. Ve yiyeceklerle ve bazıları da akıllı öğütlerle. Sizse bana bağrınızı açtınız. Bu sunuş Robert Ross içindi ve buna benzer biçimde The Frondist'te de vardı. 28 Mayıs 1897 mektubunda Wilde, Ross'a şöyle yazıyordu. Ben cezaevinde sizden ya da size yazdığım kitabımda bir tek yanlışlık yaptım. Şiirimin şöyle okunması gerekir. Cezaevinden çıktığım zaman siz beni giyim kuşamlarla beklediniz, yiyeceklerle ve akıllı öğütlerle. Siz beni sevgiyle beklediniz. Bu sunu editörün isteği üzerine çıkarılmıştır. 24 Şubat 1898'de 1002. baskı çıktı. Bazı önemli düzeltmeler birinci baskıya yetişememişti, bunda düzeltildi. Bir hafta kadar sonra Mart başlarında 99 tane olan 3. baskı çıktı. Bunda yazarın el yazısıyla imzası siyah olarak, kitap numarası ise kırmızı mürekkeple Smithers'ın el yazısıyla konulmuştu. O günlerde 4 Mart 1200 tane 4. baskı yayımlandı. Şiir yankı uyandırmıştı, istekler çoğalıyordu. 5. baskıda 17 Mart'ta 1000 tane basıldı. 6. baskı 21 Mayıs 1898'de 1000 tane basıldı. Kitabın 7. baskısı 23 Haziran 1899'da 2000 tane yapıldı. Bunun kapağında C.3.3. sicil numarasının altında parantez içinde yazarının adı Oscar Wilde yazıyordu. Leonard Smithers'ın bundan sonra 19 Aralık 1907'de ölümüne kadar resmen baskı yapmayıp sürekli olarak kaçaklama baskılara devam ettiği sanılıyor. Bu arada bir de el dizgisi başka bir kaçak baskı ele geçirilmiş ve yazarın vasiyetini yürüten kişinin, Robert Ross'un, şikayeti üzerine yapanlar yakalanmıştır. 1908 yılında Reading Zindanı Baladı'da Oscar Wilde'ın ilk bütün eserleri yayımının şiirler kitabına alınmıştır. Kitabın baskıları süresince Wilde ile Smithers ve Robert Ross başta olmak üzere bazı dostlarla iş arkadaşları arasında birçok yazışmalar yapılmıştır. Bu yazışmaların tümü Stuart Mason'ın Walter E. Ledger ile işbirliği yaparak 1914 yılında yayımladığı çok geniş bir kitap olan Oscar Wilde'ın bibliografisindedir. Oscar Wilde 1897 yılında Deep yakınında Burnaville'da yazmaya başladığı baladını uzun süredir tasarlamaktaydı. 19 Temmuz 1897 mektubundan "Şiirimin üzerinde çalışmaktayım. Şiir güç bir sanat ama yaptığımın birçok yönlerini seviyorum." Ertesi gün Robert Ross'a yazıyor. "Şiir hemen hemen bitmiş gibi. Bazı bölümler çok iyi." 24 Ağustos 1897'de yine Robert Ross'a değişik bir düşünceyle "Şiirim henüz bitmiş değil. Ama bugün öğleden sonra bitirmeye kararlıyım. Hemen daktilo edilmeye göndereceğim," diye yazıyor. "Daktilo edilmişini bir göreyim, onda düzeltmeleri daha iyi yapabilirim. Şu anda el yazısından bıkmış durumdayım. Aşağıya aldığım bölüm sizce iyi mi? Bana bir dengesizlik varmış gibi geliyor. Böyle şeyleri konuşmak için burada olmanızı isterdim. Beni çok unutuyorsunuz, aziz çocuk." Bu mektupta sözü geçen 3. bölümün 3. altılıktır ki şiirin son durumunda hiç değiştirilmeden kalmıştır. Suçlunun asılmadan önceki yaşayışını da belirtmek gerekir. Arada bir yere kenef sözcüğünü koydum. Çok iyi oturdu. Oscar Wilde o gün Smithers'a baladı gönderir. "Şiiri daktilo ettirip cumartesi günü bana getirmenizi dilerim. Gelemezseniz postayla Depp'te Sandwich Oteli'nde Sebastian Melmoth adına gönderiniz. Ben orada olacağım. İyi bir kağıda çekilmesini istiyorum. Pölür kağıdı olmasın. Gri bir kap geçirilsin. Tam bitmiş değildir ama daktilo ile yazılmışını görmek istiyorum. El yazımla olanlarından sıkıldım." Sebastian Melmoth, Fransa'da yaşadığı sürece kullandığı addır. Takma ad kullanması yüzünden ölümünden sonra polis ve belediye yönünden birçok zorluklar çıkmış, kuşkular öne sürülmüş, morga kaldırılmak istenmişti. Tanınmış kişilerin aracılığıyla bu işler zorlukla düzenlenebilmiştir. 2 Eylül'de Smithers cevap verir. "Dün şiirinizi gönderdim. Onu Aubrey Beardsley'e gösterdim. Çok ilgiyle karşıladı. Hemen bir kapak yapmaya söz verdi. Bana öyle geliyor ki gene yapmayacak. Bir sürü işlerden, bitirdiği başlayacağı başka kitaplardan söz ediyor. Ondan bir iş çıkmaz kanısındayım. Bacağım çok ağrıyor bugünlerde. Hiç yürüyemiyorum bile. Rouen'deki buluşma sözümüz gelecek haftaya kalmış oluyor. Bana daktilo edilmiş kopyayı da el ile yazılmışını sizce uygulanmış olarak gönderiniz. Ben de size bir prova göndereyim." Hazırlıklar burada biraz aralanır. Depp'te İsviçre kahvesinden yazılmış bir mektup Robert Ross'a Burnaville'deki günlerin son bulduğunu bildirir. Oscar Wilde burada sessiz bir ortamda dinlendirici sayılacak günler geçirmiş oluyordu. "Dönmekte olduğunuza sevindim. Çünkü beni Rouen'de İngiltere Oteli'nde bulabilirsiniz. Yarım saat sonra ayrılıyorum. Kısacası Burnaville'e artık dayanamayacağım. Geçen perşembe az kalsın canıma kıyıyordum. O kadar sıkılmıştım. Şiirimi daha bitirmedim. Sizi gerçekten özledim. Ölümün eşiğinden döndüm diyebilirim. İyi de oldu." Florentin trajedisi, aşk ve ölümü yazmayı bir daha denemek üzere Rouen'e gidiyorum. "Evet, Bossi'yi gördüm. Trajedi ve çöküntü duygularıyla onu sevdiğimi, hep sevmiş olduğumu söylemek bile fazla. İyi günlerinde ve tatlılığı üzerindeydi. Hemen Rouen'e geliniz." Bu mektuptan da anlaşılacağı gibi huzur günleri bitmişti. Aşk, ölüm, trajedi, çöküntü deyimleri ortaya çıkmıştı. İnişin başlangıcı, benliğini kapsayan uğursuz kişinin ortaya çıkışı, İki duygusal aşığın Napoli'ye gidişleri, sonu olmayan bir rüyayı yaşamak için bu yeniden başlayışın psikolojik yönden giderilmez yönünü Ross'a yazar. "Bir aşk ortamı olmaksızın da sevmeli ve sevilmeliyim, ödenecek bedeli de ne olursa olsun." Duygularında bir burukluk vardır. Gerçek ki çoğu zaman mutsuz olacağım ama daha onu, Lord Alfred Douglas'ı seviyorum. Yaşamımı yıkmış oluşu bile bana sevdiriyor onu. Seni seviyorum çünkü beni yitirdim. Bu söz, Anatole France'ın St. Clair kuyularındaki Nouvelier'den birinin son cümlesidir ki korkunç bir sembolik gerçektir bu. Az olan paralarının yettiği birkaç gün boyunca Wilde kendisini çok mutlu sayıyor. Ama yine de bununla yetinmeyerek daha da inandırıcı dayanaklar bulmaya çalışmaktan geri kalmıyordu. Yaptığımın kaçınılmaz bir yazgı olduğunu saklamıyorum. Yapılması gerekiyor çünkü bunun. Bossy ile ben birlikte dönmeliyiz. Kendim için başka hiçbir varlık görmüyorum. Onun için de öyle. O da başkasını görmüyor şimdi. Bizim istediğimiz tek şey bizimle uğraşmamaları. Güzel bir villaları vardı denize bakan. Bir de piyanoları. Wilde İtalyanca konuşma dersleri alıyordu. Tek meseleleri vardı ki onun da çözümü yoktu. Geçimlerini sağlayacak kadar bir gelir. Bossy arkadaşına sığınıyordu. O da koyu koyu çalışmaya koyulmak düşünceleri güdüyordu. Artık edebiyat alanında diye yazıyordu Robert Ross'a, bana yardım etmeniz gerekeceğine inanıyorum. Bundan sonraki yazışmalar, işlerin düzenlenmesi ve ayarlanması için izlenecek yollar, görülmesi gereken kişilerin adları, adresleri, düşünceler ve niyetlerle sürmüştür. Robert Ross da sonsuz bir çabayla kendini adadığı bu işlerde her zaman yüksek duygulu bir insan, büyük ve sarsılmaz bir dost olduğunu davranış ve düşünceleriyle göstermekten hiç geri kalmamıştır. En az 300 sterlin gerekiyor. En kısa zamanda Pinker'ı görünüz. Ondan 300 elde edebilmek için 500 istemelidir. Şiir, Smithers'la birlikte New York Journal'da da yayımlanmalıdır. Şu ajanı görünüz gibi işler. Şimdi şiirin yer yer çok güzel olduğuna inanıyorum. Bossy 3 güzel sone yazdı ki ben onlara ayın izleri, ayın nakışları demek daha iyi diyorum. Çok çok güzel soneler. Onun Mozart sonesini de Musician'a gönderttim. Yarın Florentin trajedisine başlayacağım. Ondan sonra da Firavun piyesine sarılmalıyım. Bu kitaplar yazılmamıştır. Bunların arasında kitaptan gelecek paralar, şiirin günlük bir gazetede yayımlanmasıyla ya da Amerika'da yayımlanmasıyla elde edilecek sterlin ya da dolarlar. Kitaba konulması düşünülen değerler üzerinde hesaplar. Bu sıralardaki 5 ve 5i bölümlerini 2 Ekim 1897 tarihli mektubu ile kitapçıya gönderip şiire eklemiştir. Mektupların çoğunda olduğu gibi ya gelmiş olan bir para için ince teşekkürler ya da bu mektupta olduğu gibi paracı sıkışık durumunun bildirilmesi. Gene bugünlerde şiire 4 altılık daha katılması için gönderdiği bir mektubunda, 6'şar satırdan 24 satır tutan bu parçanın romantiko-realist özelliklerine dokunduktan sonra herhangi bir şiir pazarında bunların her satırının bir sterlinden fazla edeceğini sözlerine ekliyor ve onların ikinci bölümdeki 6. altılıktan sonra konulmasını diliyor. Şimdi öbürlerine göre az olan ikinci bölümün hem düzeldiğini hem de onların oraya girmesinin çok iyi olduğunu anlatıyor. Ertesi sabah bir pazar günü Balat konusundaki bütün son durumlardan Robert Ross dostunu aydınlatıyor. Smithers'a araya koyması için 4 altılık daha göndermiş bulunuyorum ki aralarında çok iyi olan biri sizin tam tutmadığınız romantik tondadır ama o da sonuçta şiire bir denge verecektir. Burada sözünü ettiği altılık şiirin ikinci bölümünün 9.sudur. Üçüncü bölümün ikinci ve üçüncü altılıkları dışında artık şiiri tümüyle sevmekteyim. O ikisini bir türlü yerlerine iyi oturtamadım. Yaşayışımızdaki yalnızlık burada çok iyi ve ona da bana da hiç yazan yok. Birbirimizi mutlulukla seviyoruz, bir de paramız olsa tüm mutlu olacağız. Bossy gene her zamanki gibi meteliksiz. Smithers iş konusunda benimle ilgilerinde gevşek davranıyor. Bu çok sıkıcı. Şiirim üzerinde sizden uzun bir mektup bekliyorum. Onu iyice inceleyiniz rica ederim ve beğenmediklerinizi gösteriniz. Robert Ross, Londra'daki bütün işleri yapıyor. Wilde'la Lord Alfred Douglas'ın yeniden buluşmalarından üzüldüğü halde, yardım ve ilgilerinde hiçbir sıkıntı yapmadan çalışıyordu. Wilde, onun dostluğunu her zaman yeri gelince belirtmiştir. Wilde, Ross'un öğütlerini, eleştirilerini de öğrenmek isterdi. Ross'un dediklerinin üzerinde durur, her şey bir yana düşünüp cevaplarını verirdi. Bunlardan birinde, eleştirdiğiniz noktaların büyük bir parçasında sizinle birliyim. Şiir, melez bir stilin doğurduğu güçlüklerle çatışmada. Bir bölümü gerçeksel, öbür romantik bir bölümü şiir, öbürü propaganda. Bunu tüm paylaşıyorum sizinle ama gene de ilginç bir sonuca yöneldiğine inanıyorum bu stilin. Bir başka yönden ilginç oluşu şiirin, sanat yönünden açık vermesine kadar varmıyor değilse de. Sıfatlar konusunda ben aynı kanıdayım ki şiirde çok korkunç, ürkünç geçiyor. Bunun zorluğu cezaevindeki şeylerin belirgin bir biçim ve sivrilikleri olmamasında. Örnek olarak suçluların asıldığı hangar, tepesinde bir camlı delik olan küçük bir barakadır. Margaret plajındaki fotoğrafçı barakalarından biri gibi. 18 ay boyunca ben onu tutukluların fotoğraflarının çekildiği yer sandım. Onun belirleyeceği bir sıfat yoktu. Ona niçin korkunç dedim, onun ne amaçla kullanıldığını anladıktan sonra. O bana o etkiyi yaptı da ondan. Aslında daracık, müstakil, camdan tavanlı, tahtadan hangar gibi bir şeydi. Bir hücrede öyle insan ruhuna etkisince psikolojik yönden belirtilebilir. Aslında orası için ancak kireçle aklanmış ya da karanlık denebilir. Konforsuzdur, ayrıcalığı olan bir şey yoktur. Biçim ya da renk açısından yok sayılabilir. Gerçekte bir cezaevini sanat olarak vermek, bir halanın oturma yerini belirtmek kadar zordur. Ondan edebi bir anlatım yapmak gerekse, şiirde olsun, düz yazıda olsun, sadece duvardaki kağıdın iyi ya da kötü, temiz ya da karşıt olduğunu söylemek gerekir. Cezaevinin korkunçluğu, oradaki her şeyin aslında tüm yalın, aşağılık, ürkünç, itici olmasıdır. The Musician dergisi şiiri yayınlamak için istek gösterdi. Ben istemedim. Şimdi ise herhangi bir İngiliz gazetesini geri çevirmeyeceğim. Musician 50 sterlin verse çok iyi olur. Ben gene de Sunday Sun ya da Reynolds olsun isterim. Saturday almak istiyorsa iyi, güzel. Ben sunarsam olmaz ama Smithers bunu yapabilir. Elimde şiirin bir kopyasının bulunmayışı çok canımı sıkıyor. Tam 2 hafta önce onu gönderdim. Elimdeki karışık parçaları bir araya getiremem. Bunu her gün Smithers'a yazıyorum. Hiç oralı olamıyor. Bundan ötürü onu kınamıyorum. Yalnız olanı anlatıyorum. 4. bölümün başını öyle bırakacağım. Yalnız 3. bölümün başından 3 altlıkı çıkaracağım. Hayaletler, görüntüler konusunda bence orada çizilen tablonun acayipliği onların konuşularını bir ölçüye kadar olağan kılıyor. Bossi de sizin gibi düşünüyorsa da, o da ben de sizin Hamlet'teki hayalet sahnesi üzerindeki düşüncelerinize katılmıyoruz. Lirik ve dramatik metodlarla şiir arasındaki paralel çok ayrık değildir. 3 gündür hiç param yok. Mektup kağıdı bile alamayacak kadar. Sizin kağıdınızın parçasına yazıyorum. Wilde'ın durumu iyiden iyiye kötüydü. Karısının aydan aya vermekte olduğu bir para vardı ki, Bossi ile aynı çatı altında oturmamayı öngördüğünden artık kesilmişti. Genç adam belirli gelirlerden söz ettiği halde hiçbir çaba göstermiyordu ve ne de sözlerinde duruyordu. Durumun günden güne kötüye gitmesi, Wilde'ın Balat üzerinde gerçekleşmesi çok güç umutlar beslemesine varıyordu. Edebiyat ajanı Pinker'ın yüzlerce kitap satacağı düşüncesine saplanmıştı. O gün 19 Ekim'de gene bu konuda 2 mektup yazdı. Biri yorulmak bilmez dostu Ross'a, öbürü Leonard Smith'e. Robert Ross'a, bütün çektikleriniz için sonsuz teşekkür. 500'lük yeni bir basımın hesaplarını, masraflarını yaparken basının ve yazarın kitapları da gönderildikten sonra reklam içinde 10 sterlinden sonra geriye hiçbir şey kalmıyor. Şiiri bir İngiliz gazetesinde de yayınlamak iyi olacak. Ben Reynolds olsun diyorum. Çünkü o alt tabaka arasında çok satıyor. Sempatiden ötürü benim okuyucu kütlemi sağlamış oluyor. Sonra bu gazete bana hep dürüst davrandı. Pinker bu işi yapabilir. Gazeteden 100 sterlin alınabilir sanıyorum. Eğer bu arada New York Journal'da istekli olursa 250-300 vermek zorunda kalır hiç olmazsa. Ve düşkünlerin gözyaşları durmazla şunu son bulmasını istemekte haklısınız ama benim de yapmak istediğim propaganda oradan başlıyor. Bunun tümüne galiba şiir ve propaganda ya da Dichtung und Wahrheit diyeceğim. Size son yazdığımdan bu yana 2 altılık daha ekledim. Seviyorum şunu deyip 3. bölümün 32. altılıkını yazıyor. 19 Ekim'deki 2. mektubunda Smithers'a da aynı şeyleri yazıyordu. Şiir, Chronicle için fazla uzun. Frank Harris'le aram hiç iyi değil. Onunla bir şeyler yapabileceğine inanamıyorum. Şimdi benim de kendilerinden olduğum sabıkalılar arasında çok satan Reynolds en uygunu. Hem böylelikle benzerlerimce okunmuş olacağım. Benim için yepyeni bir deneme. O gün başka bir dostuna da Balat'tan kurtulur kurtulmaz komedimi yazmaya başlayacağım. Şimdilik Balat önü çekiyor. 30 Ekim 1897 Cumartesi Robert Ross'a Napoli Posilip'te Villa Guidici'den yazıyor. Herhangi bir İngiliz gazetesinde şiiri yayınlamak düşünceme karşı olduğunuzu Smithers'dan duydum. Ben de bunun kitabı bozacağına inanıyorum. Sizin de bildiğiniz gibi onu yalnız Smithers'ın yayınlamasını isterdim. O da bana şiirin ayrıca bir de gazetede yayımlanmasından bir fayda ummadığını yazdı. Ben bunu para ve geniş okuyucu kitlesi bakımından öne sürüyordum. Ama şimdi onu yalnız Smithers'a bırakmanın daha iyi olacağını sanıyorum. Bundan sonra gene işler ve ideal bir kocanın basımı üzerinde düşünceler. İdeal bir koca piyesini 1899 Temmuz'unda Lady Windermere'in yelpazesi yazarı adıyla Leonard Smithers yayınlamıştır. Yüzü özel, yazarının imzası ile de ve satış dışı 30'u da Japon kağıdına olmak üzere kitap ayrıca 1000 basılmıştı. Oynanma yetileri Lewis Walter'la H.H.H. Morrill'da idi. Oscar Wilde'la Frank Harris arasındaki dargınlık bu kitabın başındaki bir adama yazısıyla son bulmuştur. Bu barışma ikisinin de dostları arasında büyük bir sevinç uyandırdı. Frank Harris, Oscar Wilde'ın en iyi biyografisini yazmış olan yazardır. İdeal Koca'nın basımından eline geçen para, 1899 Şubat'ında çıkacak olan Ciddi Olmanın Öneminin basılmasına karar verilmesiyle Smithers'dan aldığı para ve Balad'ın avansı Wilde'ın durumunda bir değişiklik yapmadı. Bosse'nin alıştığı yaşama düzenini bunlar karşılayamıyor. Oscar Wilde bütün engellere karşın gene de şiirin Amerika'da yayımlanması ile gelecek dolarları düşünmek zorunda kalıyordu. 15 Kasım 1897 mektubunda Robert Ross'a yazdıkları. Amerika bakımından çok zorluklar var. Benimle halk arasında böylesine bir engel bulunduğunu görmek benim için son derece sarsıcı. Durumumu yeniden gözden geçirmem gerekiyor. Çünkü bu gidişle burada yaşayamayacağım. Üstelik yaşayışı değiştirmeye çabalamanın da boş bir şey olduğunu biliyorum. İnsan kişiliğinin çemberi içinde dönmüş olur sadece. Şiirin son durumu üzerine söylediklerinizden sevinç duydum. Kızıl cehennemi gizli cehenneme çevirmem. Deyimin bana sert gelmesindendi. Ama şimdi gene eski kanıya dönmek istiyorum. Düzeltmeyi siz orada yapar mısınız? Bundan sonra sözcükler, olaylar ve gene şiirin ayrıca yayınlanıp yayınlanması üzerinde yazışmalar. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 84.